Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Dogina, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız günaydın. Hadi yayını paylaşın aşağıdan, diğer dostları da çağıralım. Bu hafta biliyorsunuz bayram arası için artık yapacağımız son gündem yayını yarın eğer bir aksilik olmazsa serbest uçuş yayını yapacağız. Bu ayın son cumasına denk getiremeyeceğiz ne yazık ki. Çünkü artık ayın son cuması ya geçen hafta çok erkenden yapacaktık ki kitap yayınını erteleyecektik o zaman. Ama bayrama denk geldiği için yarın yapacağız onu. O yüzden yayını paylaşmanızı rica ediyorum. Ben de sosyal medya üzerinden yapacağım, hemen oradan duyuralım insanlara ki diğer dostlar da gelsin, hep beraber oturalım, konuşalım, anlatalım derdimizi, ne olup ne bittiğini. Bizimle birlikte dertlenen var mı yok mu, bir parça onlardan söz edelim. Ve onun üzerine diyelim ki insanlara, ya bunları konuşmayacaksak neyi konuşacağız biz? Bugünün gazetelerinde, özellikle iktidar gazetelerinin içinde sıklıkla söylendiği, sıklıkla yazıldığı gibi abuk sabuk şeylerin peşinden mi gidelim? Yoksa bunların konuşulmasına devam mı edelim? Bence buna devam edelim. Çünkü dün gece, aslında gece de değil, sabaha karşı internette bir takım yasaklar getiren yasal düzenleme. Yasal, bakın, düzenleme yasal ama hep konuşuyoruz ya, bir şeyin yasal olması, adaletli olması anlamına gelmiyor. Buna verilecek en büyük, en önemli örnek her zaman, bütün insanlık tarihi boyunca belki en net örnek kölelik olmuş her zaman. Kölelik yasal statüsünü çok değil, bundan 80-90 yıl önceye kadar pek çok ülkenin yasalarını da kabul ettirmiş, oralarda göstermiş. Yasal. Hukuki mi? Adil mi? İnsan onuruna yaraşıyor mu? Hayır. Bu sabaha karşı insan onuruna yakışmayan başka bir yasal düzenleme yapıldı. Neden başka bir yasal düzenleme yapıldı diyoruz? Çünkü bundan önce de defalarca yapıldı. Yani kanun hükmünde kararnamelerle mesela insanlar bir gece yarısı yayınlanan tek bir kanun hükmünde kararnameyle okullarından kopartıldı. Hocalar darmadağın oldu. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nin tiyatro kürsüsü olduğu gibi çökertildi. Bilinçli nokta atışlar yapıldı bunlar için. Ve hep dikkat edin, her birinde aslında biz yayında olduğumuz için yayınlar da bu anlamıyla bir arşiv niteliği taşıyor. Hepsinde önceden bununla ilgili şu söylem yapıldı. Bizim derdimiz kesinlikle sansür yapmak değil. Yasal düzenlemenin içeriğine bakacağız birazdan. Onu anlatacağım size ama bence şöyle bir boşluk bırakılarak da yapılıyor aslında. Yani iktidar zulmünü yönlendirebileceği belli noktaları sonuna kadar ittiriyor ama ondan sonrasının tehlikeli olduğunu bildiği için, yani kendi seçmeninin ağzına bir parmak bal çaldıktan sonra bir kenara geçip izlemeye başlıyor. Türkiye şimdi bir bayram tatiline girecek. Bu bayram tatili öyle bir tatil ki aslında bir gününü haftanın, bir önceki haftanın son gününden, son gününü de diğer haftanın ilk gününden alarak insanlara hani bir yere gideceksen git artık, biraz kafanı soğut dedirten bir ara sağlıyor. Ama daha önemlisi, Türkiye'nin bu gerilen gündeminin içinde çok acayip başlıkların bir parça soğutulması açısından iktidar için de önemli. Bu sabaha karşı yapılan yasal düzenlemeyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasal tatil sürecine başladı. Anayasal tatil süreci. Normalde yasama yılı 1 Ekim tarihinde başlar. Anayasada da yazar bu zaten. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma takvimidir. Bitişiyle ilgili kendi karar alır ama anayasal süreç olarak 1 Ekim tarihi gösterilir. Yani şimdi önümüzde 2 aylık koskoca devasa bir boşluk var. Ne için? Yasal düzenleme. Elbette şunu söyleyeceksiniz. Yasal düzenleme için meclise ihtiyaç yok ki. Hatta meclis çoğunlukla kullanılmıyor zaten. Şahsım bir sabaha karşı aklına bir şey geliyor. Türkmenbaşı gibi tıpkı. Aklına gelen şeyle ilgili bir kararname hazırlatıyor. Sabah yayınlanıyor ve ondan sonra devam edip gidiyor bu hikaye. Böyle de yapılabilir. Ama bir yandan da Türkiye uluslararası düzlemde de tartışmalı konuların aslında bir şekilde devamından çekilmeye başladığını gösterdi. Sessiz sedasız bir açıklama yapıldı. Kaçınızın dikkatini çekti bilmiyorum ama Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ağzından duydu bunu. Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama faaliyetlerimize son verdik. Belli bir süre ara verildi. Çünkü burada bir müzakere süreci devam ediyor. O müzakere süreci sonlanana kadar bir iyi niyet göstergesi olarak böyle bir karar aldık dedi İbrahim Kalın. Şimdi bu aslında belki de bugünün asıl önemli gündem maddesi olmalı. İki gündür konuşmuyor Türkiye. Elbette daha önemli şeyler var, şehitlerimiz var. Lice'de yangın var. İnsanlar, kadınlar ölüyor her gün patır patır. Bunlar var ama bu da önemli bir şey. Niye biliyor musunuz? Bu atılan bir geri adım aslında. Yani orada büyük zeybeklenmelerle başlatılan arama faaliyetleri, işte münhasır bölge, onu yapalım, bunu yapalım ama onu yaparken o konuda çalışan askeri görevden alalım, onun konuşulmasına engel olalım falan da var. Onları bir kenara koyalım ama öbür taraftan böyle bir iyi niyet sergilenecekse, geçen hafta daha Türkiye'nin uluslararası statüde en güçlü olduğu konumda, en güçlü olduğu günleri yaşadığını söyleyen insanlar neden böyle bir adım atarlar? Öyle ya, sonuçta bunun için bütün dünyayı karşımıza almayı göze almadık mı biz? Öyle anlatıldı. Hani battal gaziydik, çektik kılıcı yürüyorduk. Gerçi kılıç çeken Ayasofya'ya çıktı sonra ama. Neyse, sonuçta böyle bir şey yapılmıştı. Ama biz İbrahim Kalın'ın ağzından küçücük bir cümle olarak duyduk bunu. Türkiye, Doğu Akdeniz'deki arama faaliyetlerine ara verdi. Ya bir insan evladına çıkıp sormadı. Neden? Çünkü ardından gelen cümle tartışılmasının istenmediğini gösteriyordu. Bugünün hani gazetecimsi görüntülü insanları var ya, onlar için yeterli. Denildi ki bir iyi niyet göstergesi olarak, çünkü müzakere süreci yürüyor. Oysa burada bahsedilen müzakere ilk günden beri var. Kılıçla devam ederken neden bir anda dönüldü? Bu sabaha karşı yapılan düzenleme de bunlardan bir tanesi aslında. Temel anlamıyla bir parça sosyal medya goygoyuyla da aslında insanlar internette sansür yasası öylesi böylesi falan diyorlar. Elbette hedeflenenin o olduğunu biliyoruz. Daha önce yaşandı bunlar ya. Hepimizin heybesinde bir kenara ölümlük dirimlik, hani eskiler 3-5 kuruş para atarlardı. Biz mutlaka VPN atıyoruz sağa sola. Bulunsun aman hocam, yani bunlar çünkü biri aklına gelir gece manasını kapatırlar internetin diye. Yalan mı? Herkesin aklında bunlar var. Daha önce sağlandı. Yayın kuruluşlarına, bu tarz işler yapan kuruluşlara çok hızlı eylemler yaptılar. Doğrudur. Ama bu yasal düzenlemenin içinde, bakın özellikle burada bir parça daha, hani uluslararası çapta da bu iş nasıl okunacak, nasıl görülecek? Bu biraz anlaşılsın diye BBC Türkçe servisinden sevgili Ayşe Sayın'ın yaptığı, bu sabah yaptığı, sabaha karşı yasadan sonra yaptığı haberden bahsedeceğim size. Yani bu yasal düzenleme ne getiriyor, ne yapıyor? Biliyorsunuz bir kere hiç aklımızdan çıkmaması gereken şey şu. Türkiye'de kim sansürcüdür sorusunun yanıtı iki parti. Adalet ve Kalkınma Partisi ve onun küçük ortağı Milliyetçi Hareket Partisi. Hiç bu konuda sağdan soldan gündem saptırılmasına izin vermeyin. Bu iki parti her türlü özgürlüğün önünde engel. Bir daha söylüyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'de her türlü özgürlüğün, aklınıza ne geliyorsa, cinsel yönelim özgürlüğü, internet özgürlüğü, ekonomik özgürlük, üretim özgürlüğü, her şeyin, kadının özgürlüğü, hayvanın özgürlüğü, hepsinin önündeki iki engeldir bu parti. Bu iki parti. Onların teklifleriyle gelmişti ve diyor ki teklifin içinde. Almanya modeli olarak anlatıldı bize. Hayır şöyle düşünmeyin. Murat Ertuğrul kimse ofis açmaz hukuk böyleyken. Hiç öyle düşünmeyin. Tam tersine ben size bu işle asıl ilgilenen bir insanım. Çünkü bu konuda Türkiye'de işin bileni eksikliği çok fazla. Her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes bilir bilmez uzmanından sallayarak konuşuyor. Ama bu konuyu bilen insanların gözüyle çıkmış bakış açısını da anlatacağım ben size. Deniyor ki yasal olarak sosyal yer sağlayıcı, sosyal medya olarak bizim tanıdığımız ama günlük iletişimi, etkileşimi 1 milyonun üzerindeki yerler sosyal ağ sağlayıcı olarak tanımlanıyor ve bu insanlara bir takım yükümlülükler getiriliyor. Bunlardan bir tanesi temsilci bulundurma zorunluluğu. Burada temsilci bulunmayan veya yükümlülüklerini yerine getirmeyen yer sağlayıcıya 10 bin liradan 100 bin liraya kadar idari para cezası, 1 milyon liradan 10 milyon liraya kadar da çıkma ihtimali var bunun. Anlatabiliyor muyum? Para cezası bu. Her şekilde aslında burada sallanan kılıç bu. Niye? Dünya alim biliyor ki paraya ihtiyacımız var. Paraya ihtiyacımız var. Bakın önümüz bayram. Araçlarınızla bir yere yola çıkacaksanız çok dikkat edin. Normalin 5 katı üzerinde radar çevirmeleriyle karşılaşacaksınız. Bunun gerekçesi sağlığını korumak, oradan onu yapmak, buradan bunu yapmak. Elbette kazaların önlenmesi de var. Ama bir yandan da nakit akışının sağlanabilmesi. Çünkü köprüler, devletin köprüleri ve otoyolları açık, parasız çalışacak bunlar. Ama radarlar da kütür kütür çalışacak, aklınızın bir yerinde olsun. Düzenleme ile kişilik haklarına saldırı, iftira, hakaret gibi nedenlerle içeriğin engellenmesi veya çıkarılmasının yanı sıra geçen hafta size anlatmaya çalıştığım unutulma hakkı getiriliyor. Nedir unutulma hakkı denilen hikaye? Unutulma hakkı şu: eğer sizinle ilgili sosyal medya üzerinden sanal dünyada herhangi bir paylaşım varsa bunların çıkartılması ile ilgili başvurunuzu yapacaksınız ve onlar bu ispatlandığı anda çıkacak, çıkartılacak. Şimdi hepimiz çok iyi biliyoruz ki burada çıkartılacakların arasında sizin, benim, yakınlarınızın, bizlerin hayatından bir şey yok aslında. Ama bir takım insanların, özellikle bugün terör örgütü olarak adlandırdıkları kişilerle birlikte fotoğrafları var, banka açılışları var, birilerinin dizinin dibine oturup çöküp çekilmiş fotoğraflar var, söylenmiş abuk sabuk sözler var. Mesela ben bu kardeşiniz, Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş genel başkanıyım. Şu anda yakılması, yok edilmesi gereken sözler önünde bence bir numarada bu. Çünkü bugün aslında Orta Doğu halklarının yaşadığı bütün kötülüklerin nasıl kurgulandığını, bu kurgunun içinde bir insanın nasıl gönüllü olarak yer aldığını kendi ağzından itirafı bu. En çabuk yok edilmesi gereken söz bu. Ama bunların ötesinde bugün partiyi oluşturan ve 18 yıldır iktidarda oluşan AKP yapısının içinde Fethullah Gülen terör örgütüyle nasıl kol kola yüründüğü var. Hani bizim hep söylediğimiz, hep anlattığımız, hep burada örnekleriyle göstererek bunları siz yaptınız ve bugün söylediklerinizin tamamı yalan diye ifade ettiğimiz şeyler. Hepsinin görüntüleri, videoları var. Bütün bunlar unutulma hakkı sağlayacak bu yasal düzenlemeye göre. Ama şunu unutmayın, unutulma hakkı sosyal medyadan bir görüntünün çıkartılmasıyla bitmez ki. Hani o hep söylediğim gibi benim için Gezi'nin bir numaralı öncelikli sloganı olan "üstümü arama polis, hepsi kafamda" sloganı vardı ya. Hepsi bizim kafamızda. Hepsi. Biz onların hepsini gördük. Ayrıca gerçekliğini ispatlamak için sizin sanal medyadan söktüreceğiniz görüntülere ihtiyacımız yok. Hepimiz yaşadık onları. Yani burada bir muhabir olarak ben, cumhurbaşkanlarıyla yapılan gezilerde, başbakanlarla yapılan gezilerde nasıl cemaat okullarının ziyaret edilip nasıl onların yere göre sığdırılamadığını size gezi kitapçıklarıyla resmi olarak anlattım. Hatırlıyor musunuz? Bunların hepsini biz biliyoruz. Buradan bir şey çıkartma şansları yok. Kişilik haklarına saygı üzerinden eğer bir düzenleme yapılacaksa pek çok insanın hayatını karartan ve bizatihi ak troller tarafından gerçekleştirilen operasyonların sonu getirilsin. Ana avrat küfredenler, mesela burada IP adresleri üzerinden bir takım düzenlemelerin yapılabileceği söyleniyor. Ve bir sitenin tamamen kapatılması yerine internet içeriğinin çıkartılmasının önü alınıyor. Ya bu çok istenen bir şeydi. Geçmişte de mesela YouTube'la pazarlık bu yüzden yapılmıştı, hatırlıyor musunuz? Wikipedia bu yüzden kapatılmıştı. Yani bir içeriğin çıkartılması engel olunduğu için Wikipedia külliyen kapatılmıştı. Sonra ne oldu? Açıldı. Neden? Çünkü siz bütün dünyanın önüne çıkarak artık iyice darmadağın olmuş ekonominizi toparlamak için insanlardan yatırım talep etmek zorundasınız. Bugün üzerlerine çökerek sağa sola kredi kusturduğunuz bankalarınız Avrupa'da, dünyada, alemin önüne çıkıp sendikasyon kredisi istemek zorunda. Ve bütün bunlar yapılırken insanlar, yatırımcılar sadece bir ülkenin ekonomik koşullarına bakmaz. Parayı kazanmak değildir önemli olan. Asıl olan o parayı kazandıktan sonra yasal güvence altında sahiplenip sahiplenemeyeceğinizdir. Ve bugün Türkiye'de görünen şey bunun çok da kolay olmadı. O zaman siz niye açtıysanız Wikipedia'yı, bu yasayı da o yüzden uygulayamayacaksınız. Yani bütün dünyanın içinde Twitter gibi, Facebook gibi, ne bileyim işte Periskop gibi, bizim burada üzerinden yayın yaptığımız Periskop gibi uygulamalarla bir takım mücadeleleriniz olacağı doğrudur, beklenen şeyler. Ama bunların kapatılmasıyla birlikte aslında çöküşünü herkesin gözünün önünde yaşayan bir iktidar daha fazla direnemeyecek artık. Bugün yayınla ilgili sürekli olarak işte YouTube'a özellikle bu yayını yüklerken bir açıklama yapma yolunu seçiyorum. Mutlaka arayan insanlar bulsun, arayan insanlar görebilsin diye. Artık şapkadan çıkartılacak son tavşanı izledik, biliyor musunuz? Bundan sonra bu şapkadan tavşan mavşan çıkmaz. Çünkü şapka delik deşik oldu. O kadar saçma sapan şeyler yapıldı ki bu saatten sonra tavşanın mavşanın oradan gelme ihtimali yok artık. Bu yapılan yasal düzenlemeyle demin söylediğim gibi Türkiye'de günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı en az bir kişiyi Türkiye'de temsilci olarak bulundurmak zorunda. Bakın, en az bir kişiyi Türkiye'de temsilci olarak bulundurmak zorunda. Ama burada bir eksiklik var. Bu kişi özel bir kişi olmak zorunda değil. Tüzel kimliği de olabilir. Yani bir şirketten bahsedilebilir mesela. Çok rahatlıkla. Bunu söyleyen ben değilim. Diyorum yani Türkiye'de uzman eksikliği var diye. O uzmanlık öyle bir durumda ki herkes her kafadan bir ses çıkartarak konuşuyor ama bu gümbürtünün içinde asıl uzmanın ne dediğini dinlemek çok zorlaşıyor. Böyle olduğu zaman da biz önümüzde gördüğümüzü zannettiğimiz bir takım gerçekleri aslında anlamadığımızı bulamıyoruz kafamızın içinde. Mesela dün bu konuya geçmeden tam da bağlantılı olarak dün Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla son koronavirüs tablosu sizde ne his yarattı bilmiyorum. Ama bende yarattığı his şu, bu iş patladı artık. Gerçekten ikinci dalgayı falan geçin, biz birinci dalganın en zirve yaptığı noktaya doğru koşuyoruz şu anda. Çünkü dün açıklanan rakamlarla 963 vaka var. Doğrudur. Ölüm sayısı 15. Doğrudur. 1092 insan iyileşmiş görünüyor. Doğrudur. Ama bakın burada entübe hasta sayısının 403 olduğunu görüyoruz. Ve yoğun bakımdaki hasta sayısı 1280. Türkiye'nin dört bir yanından bizatihi çalışan doktorlar artık hiç çekinmeden herkes bulunduğu hastanede çok da net bir şekilde diyor ki lütfen kendinize dikkat edin. Çünkü yoğun bakımda yatağımız yok. Yok, Anadolu'nun pek çok kentinden bu feryat yükseliyor artık. Oysa bize anlatılan ne? Önümüz bayram. Bunun karşılığında söylenen ne? Kurban kesimini bayramın 2., 3. ve 4. günlerine de yayın. Bilime bu kadar karşı çıkan, bilimle gerçekten mücadelesi olan, kavgası olan, bilimi reddeden bir iktidar çok zor bulunur. Ama bu iktidarın varlığının sonunu getirecek olan da işte tam da bu inançtır zaten. Çünkü bu kafayla 350 bin kişi katıldığı, yerlere göklere sığmadılar diye duyurulan Ayasofya açılışı tam da pandeminin göbeğine oturuyor. Bakın göreceksiniz. Ya bu kaçınılmaz kardeşim, kaçınılmaz. Yani bu dua, beddua falan bunları geçin. Bilim bir gerçektir. Elinizle dokunabilirsiniz. Elinizle dokunamadığınız şeylerde de bilimsel gerçeklik size nedenini açıklar. Anlatır. Ve orada 350 bin kişinin katıldığı böyle bir açılışta koronavirüs vakalarının patlaması hiç şaşırtıcı değil. Siz insanların gözüne soka soka Anadolu'da düğün mevsimi başladı, orada halay çekmeyin, burada dünyanın en abuk buluşu ya. İnsanlığa bunu öneriyoruz biz, bakın bu bizim diye. Bir sopa, ucuna eldivenler takılmış kurban pazarlığı yapılıyor. İnsanlara bunun yerine şu söylenmiyor. Gitme kardeşim hayvan pazarına. Gitme. Hani bugün internet üzerinden yasaklar getirdiğiniz o düzenleme var ya. Oradan yap bunu. Oradan yap, yapabiliyorsun kurumlar aracılığıyla. Bilime bu kadar direnen bir iktidar görülmemiştir. Tam onu söyleyeceğim Cenk Bey. 31 Ağustos için Milli Eğitim Bakanlığı bas bas bağırıyor. Okulları açacağız, okulları açacağız. Bu tabloda mı? Bu tabloda mı açacaksınız? İnsanların bu kadar olaya bilinçsiz yaklaştığı, hastanın entübasyonunun ağzına bir oksijen maskesi takıp dandik bir Türk filminde olduğu gibi hani uyandığında gözlerinin de açılacağını düşündüğü bir düzlem içinde. Böyle mi açacaksınız gerçekten? Bu insanlardan kaç hayatını kaybedecek entübe hastalardan? Türkiye'de yoğun bakım koşulları giderek daha da ağırlaşıyor. Ve bunu görmemek için hakikaten ya kara cahil ya gerçekten zır parti bağlantılı olmak gerekiyor. Çünkü bunu bile savunuyor insanlar. Ama bütün bunların eşliğinde biz hani hep konuşuyoruz ya uzmanın peşinden gitmek diye. Gerçek uzmanın, tahmin ettiğiniz uzmanın değil. Onların içinde bakın Kerem Hoca, Kerem Altıparmak bu işleri çok iyi bilen biri. Dün gece yarısına yakın sosyal medyadan bir mesaj paylaştı. Dedi ki hükümet nefes alınmasın diye her şeyi planlıyor ama sosyal medya yasa teklifinde çok önemli bir açık bıraktılar. Tabii ki yasa çıkınca söyleyeceğim. Çünkü yama yapıp kapatırlar o açığı genel kurulda. Ve bu sabah bu düzenleme yapıldıktan sonra bir duyuru yaptı. Dedi ki teklif yasalaştı. Dün size bahsettiğim boşluk şu. Yasa eğer bir temsilci bulundurulmazsa bant daraltmaya kadar varan yaptırımlar öngörüyor ama temsilci atandıktan sonra verilebilecek tek şey para cezası. Şöyle diyelim. Twitter Türkiye'ye temsilciyi atadı. Ofise bir masa, bir sandalye attı. Ama yasada öngörüldüğü gibi verilerini Türkiye'de tutmuyor. Biliyorsunuz özellikle söylenen buydu. Bu paylaşımları yapan kişilerin verileri Türkiye'de tutulacak. Sebep? Sebep. Bunu istiyoruz. Elimizin altında olsun. Bunun yaptırımı ne? Hiçbir yaptırımı yok. İçerik çıkarma kararının ifade özgürlüğüne aykırı olduğu için uygulamadı. Uygulanmayan, hakkında bu uygulama yapılmayan kişi de dava açtı. Kazandı. Parayı kimden alacaklar? Masa sandalye mi satılacak? Yani Twitter'ın bürosuna icra mı getirilecek diye soruyor. Temsilciye şirket borcu yıkılamaz. Zaten yıksan ne olacak? Milyonlarca lira para cezasını bir kişiden nasıl tahsil edeceksin? Bu durumda Twitter Türkiye'ye temsilci atasa ama ilkelerinden vazgeçmeyip verileri Türkiye'ye getirmese yasal çalışmasına engel bir durum yok ortada. Yeniden yasa çıkartılabilir tabii. Yayının başında size hatırlattığım şey. Ama şunu unutmayın. Ekim'e kadar meclis tatil. Buradaki parantez, kanun hükmünde kararnameyle bu yasal düzenlemenin daha da genişletilebileceği. Ama şunu da unutmayın, aklınızdan çıkartmayın. Bu, şapkadan çıkartılacak tavşanı bitirmiş bir iktidarın sahne üzerindeki son çırpınışları artık. Öyle abuk bir şey ki bu. Burada anlatılanların tamamı aslında çok kolay aşılabilir diyor Kerem Hoca. Diyor ki, ben bu adamların yerinde olsam, atarım bir kişiyi, yani Twitter'ın, Facebook'un, koyarım bir masa, bir sandalye, ifade özgürlüğü ve diğer temel haklara aykırı karar ve taleplerin hiçbirini uygulamam. Bu yasaya göre de kimse hiçbir şey yapamaz. Sonrasını sansürü nasıl yapacağım diye hükümet düşünsün artık. Bakın, bu bizim de burada uzunca bir süredir konuştuğumuz bir şeyin aslında yasal zeminini anlatıyor. Hani size hep şunu anlatmaya çalışıyorum. Geçen yıl 31 Mart seçimlerinden önce bir düzlem oluşturulmaya çalışıldı. Sanal bir düzlemdi bu. İnsanların korkularından hareket ederek. Yani şuydu anlatılan, çok net hem de. Sedat Peker'in bir takım adamları çıkacak, sandıkların etrafını saracak, isimle bunlar paylaşıldı. Sandıkların etrafını saracak, sandığın başına giden insanlara elbette müdahale etmeyecek. Ama seçimin sonuçları sayılmaya başlandığı andan itibaren herkes toparlanacak, tutulacak falan. Anlatabiliyor muyum? Kim o küfreden? Arkadaşlar siz de yapabilirsiniz, ben de yaparım, merak etmeyin. Rahat olun, ben yaparım şimdi. Biri şu galiba, şu zurna. Şunu hemen bir sallayalım, rahat rahat konuşalım. Burada IQ'nun düşmesine izin vermeyelim. Yani ceryan yapıyor çünkü bu tür tipler. Sıkıntı yaratıyor sonra burada. Gerçekten IQ'nun hızla düştüğünü görüyorsunuz. Hissediyorsunuz ve bir yer mi açık diye soruyorsun ister istemez. Bir yer açık, artık yok. Bunlar yapıldıktan sonra insanların sandığa gidişi engellenmeye çalışmıştı. Ve biz de ısrarla şunu konuşmuştuk burada. Sakın bu korkunun esiri olmayın. Çünkü böyle bir şey olmayacak. Siz gidip oy kullanacaksınız. Hatta sonrasında hep beraber, aynen öyle yapmadık mı? Sandıkların başına gideceğiz tekrar. Oy kullandığımız yerleri gezeceğiz ve onların başında durarak oy çalınmasına engel olacağız. Yaptık mı? Üstelik bir kere yapmadık, değil mi? İstanbul'da seçim ısrarla tekrarlandığı için, çünkü gerekeni yapamadıkları için, tam adıyla sanıyla söyleyelim, gerekeni yapamadıkları için seçimi tekrarlamak zorunda kaldılar. Ama 807 binlik bir fark daha, ağır bir tokat daha yediler. Ne değişti hayatınızda? Üstelik burada adı geçen Sedat Peker tam da Kubilay'ın söylediği gibi Karadağ'a kaçtı. Burada yaratılmak istenen büyük bir korkudur sadece. Yani bir şeyi, hani bizde söylenir ya eskilerin tabiriyle, şuyu vukuundan beter denir. Yani söylentisi gerçekleşmesinden daha kötü denir. Çünkü o söylenti öyle ağır bir şeydir ki insanların kafalarına kolayca altından kalkamayacakları korkular yerleştirir. Sakın bu korkunun esiri olmayın. Sakın bundan vazgeçmeyin. Bakmayın siz sağdan soldan abuk sabuk, hem de her cepheden konuşan insanlara. Yani kadınların daha görünür olması için paylaştıkları fotoğrafın altına bu ne işe yaradı şimdi yazan dangozlara bakmayın mesela. Onların kendini nasıl ifade ettiğine destek verebiliyorsanız verin. Veremiyorsanız en azından saygı duyun. Ama bu işte hiç kimsenin atabileceği bir adım yok. Gerçekten yok. Ne yapacak AKP? Gelin düşünelim. Çok daha ötesini, şeytanın avukatlığını yaparak düşünelim hem de. Her şekilde yarın Kerem Hoca'nın tamamen dediğinin tersine Tayyip Erdoğan gece yattı, sabah kalktı, dedi ki sosyal medyayı kapatıyoruz. Tamam, sosyal medyayı kapatıyoruz. Ne olacak? Yani Ali Veli yerine Veli Ali düzenlemesi olmayacak mı Türkiye'de? Olacak, hepimiz biliyoruz. Hepimiz yaşadık bunu. Yani Türkiye'de bir dönem Periskop kapatıldı, YouTube üzerinden çalışma yapıldı. O kapatıldı, Twitch üzerinden bir çalışma yapılacak. Facebook'u var, Twitter'ı var, antini var, kuntini var. Bunların hepsinin B planları sizin cesaretiniz kadar kardeşim. Bu korkuya esir olmayın. Bu korkuya esir olmanız için yapılıyor zaten bütün bunlar. Yani şu korkaklık toplumun tamamına sirayet etsin, kimse adımını atamasın diye yapılıyor. Hani nerede sosyal medya trolleri? Soruyorum. Hasan Ali Bey'in söylediği, benim şu yayınlar boyunca açık yüreklilikle, yarın mesela dertleşme yayını yapacağız, yarın sorarsanız daha geniş de anlatırım bunu. Bu yayını yaparken 5 sene boyunca en ağır mücadele gerçekleştirdiğim ve gerçekten hani ömrümden götürdü derler ya, ömrümden götüren gerçek şu, yani söylem şu. Bunlar seçimle de seçim için yapmazlar. İşte öyle olmadan gitmez, böyle yapılmadan gitmez. Bu çok büyük bir yalan. Ve bu korku insanların kafasına yerleştiği anda şuyu vukuundan beter hale geliyor. Neye benziyor biliyor musunuz bu? Hani size ısrarla 3 yıldır diyorum ya. Ya kardeşim Türkiye'de 3 yıldır sansür mansür yok medyada. Bak kalıbımı basarak söylüyorum sana. Çünkü sansüre gerek yok. Otosansür var artık. İnsanların kafalarına gerekli korku yerleştirildi. Atamalar yapıldı. Atamalar oturtuldu. E o zaman ne insan sürümü yapacaksın ya? Bırak kendi içinde yürüyor zaten. Biz kafalarımıza bu korkunun yerleşmesine izin vermemek zorundayız. Dün yapılan aynen bunun ittirilmesi biraz daha zorlanmasıdır, başka bir şey değil. Ha bir de şöyle bir şey var ortada. Muhalefet dün tıpkı burada hani insanların bir araya gelerek sansüre hayır de dur de paylaşımı yapması gibi sürekli olarak içeriden paylaşımlar yaptı Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri. Ne yazdılar altına gördünüz mü? Saat 2.25 direnişimiz sürüyor. E o zaman saat 9'da da şöyle bir tweet atmanız lazım. Saat 09 yenildik. Sosyal medya paylaşımıyla eğer bir şey yapabileceğini düşünüyorsan onun da peşinden git. Türkiye'de hep söylediğim gibi muhalefet eksikliği toplumun içine bu korkunun yayılmasına neden oluyor. Toplumsal korkuyu hafifletecek olan senin yerine siyaseten yetki verdiğin kişi olarak bunu yapması gereken benim diye ortaya çıkan siyasal muhalefet olmalı. Var mı ortada? Soruyorum size. Salı günleri grup toplantısı dışında görüyor musunuz? İşte bu özellikle bu bölümü korkunuzun hiç olmaması gerekçesi olmalı. Çünkü ben siyasal muhalefetten de kaynaklanan bir korkusuzluk içinde değilim. Bu doğrudan benim vatandaşlık hakkımla alakalı, insanlarla dayanışmamla alakalı deyip ortaya çıkabilmek zorundayız. Hepimiz bunu yapmak zorundayız. Sesimizin kısılmasına engel olmak için. Aksi takdirde bu dandik şey var ya, bu dandik düzenleme, hepimizin üzerinde işte asıl korkuyu, tahakkümü o zaman sağlayacak. Direnmek mümkün mü diye hep soruyorum ya her yayının sonunda. İşte direnmek böyle mümkün. Yani bir yandan akıl üzerinden giderek, akıldan bahsederek, Kerem Hoca'nın Kerem Altıparmağ'ın dediği gibi yasal boşlukları var kardeşim bunların. Yasal boşlukları var. Bunun üzerinden gidip korkuyu yenmek mümkün. Öbürüne insanların birbirleriyle kol kola girerek her türlü zulme kadar karşı direnebilmeleriyle mümkün. Bu siyasal muhalefetten falan kaynaklanmıyor. Gerçekten. Canım geç kaldın, yayın bitiyor be. Başında gelsen ya. Hepiniz mi aptalsınız arkadaşım ya? Güç sadece sizde. Hakikaten bunu böyle bir kişisel gelişimci edasıyla hani yap bunu yolla gelişi olur falan böyle söylemiyorum. Gerçekten biz bunun örneğini yaşadık. Yaşadık, üzerinden daha bir yıl geçti. Bir yıl. Her türlü korkutmaya, tedirginliğe rağmen Türkiye'de insanlar oylarıyla ne yapabileceklerini gördüler ve gösterdiler. Korkmayın, korkmayın. Bu tam da korkunun yerleşmesi için yapılan, büyütülen, sosyal medya üzerinden dağıtılan bir takım andavalların da ya evet ya bittik biz öldük bileği mi kessek acaba diye düşünerek korkuyu yaygınlaştırdığı bir durum. Korkacak hiçbir şey yok. İnsan olarak sadece güç bizim elimizde. Yeter ki birbirimizden vazgeçmeyelim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz. Burada yarım saattir konuştuğumuz gibi. Biz aynı şeye inanmıyoruz. Ama daha ötesi var. Biz aynı şeye inanmayacağımızı da beyan ediyoruz. Niye? Çünkü aynı şeye inanan insanlar bir araya gelip yaşadıkları yeri güzelleştiremezler. O insanlar sadece bir takım duyguları yankı odalarında birbirlerine iletirler. Korkularını büyütürler. Ama hep aynı şeyi konuşurlar. Biz öyle yapmıyoruz. Herkesin fikri farklı. Farklı ama biz hepimiz aynı güzel ülke için hayaller kuruyoruz. Çünkü hepimizin bu ülkenin iyiliği için bir derdi var. İyi yaşamak istiyoruz biz. Bunun için de birbirimizden vazgeçmiyoruz. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşabileceğimizi biliyoruz çünkü. O zaman bu yayın sürsün. Benim de katkım olsun ama nasıl olsun? Bakın şöyle olabilir. Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Bunun dışında YouTube'da arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Büyüteci tıklayın. Geldiğiniz yer benim kanalım. Hoş geldiniz. Abone ol düğmesini tıklamanız benim için son derece önemli. Para, pul, bunlarla hiçbir işi yok bu düğmenin. Emin olun. Yani bu size paralı değil ya. Ne olur gelin anlamında söylemiyorum. Bazılarının kafasında o tedirginlik oluyor da. Hayır, sadece bir mail adresiyle abone olacaksınız. Ama o mail adresini yazmak, ben bugünün saçma medya düzenine mahkum değilim demek. Bu yayını izlerken beğeni tuşunu tıklamak da aynı anlama geliyor. Gerçekten bunu yapmanızı istiyorum. Çok basit ama yapabilirsiniz. Abone ol tuşunun anlamı bu. Yanında bir de zil var. Onun manası da şu: eğer o zili tıklarsanız yayınlar başlamadan önce size haber gelecek. Dedim ya, bunun parayla pulla bir alakası yok diye. YouTube katıl diye bir düğme koydu oraya. Eğer arzu ederseniz, sadece siz isterseniz bu yayına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. İletmezseniz canınız sağ olsun. Yani bu yayın ilk günden beri nasıl parasızsa son gününe kadar zaten parası olacak. Katıl tuşu bu işe yarıyor. Bir de bütün bunların dışında ünsal@ünsalunlu.com adresine mail atarsanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt veririm. Ama en büyük desteğiniz ne bugüne kadar değişti ne bugünden sonra değişebilir. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra, bayram öncesi gazetelerin son yayını için burada olacağım ben. Eğer uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz yarın sabah saat 9'da uzunca bir yayında, 1,5 saatlik bir serbest uçuş dertleşme yayınında birlikte olacağız. Oraya gelirsiniz, hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Herkese çok güzel, çok sağlıklı bir gün diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.